Ayrım 30, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 325. İstifa etmeleri bize karşı hareket gibi algılanır. Hükümet Başkanı Gürsel toplantıda yoktu. Toplantı başkanlığını yardımcısı Orgeneral Fahri Özdilek yapıyordu. Sonucun Gürsel'in bilgisine sunulması görevini Özdilek üstlenmişti. Haber komiteye ulaşınca komite derhal toplantıya çağrılmıştı. Milli Birlik Komitesi üyelerinden bir kısmı öneriyi tepkiyle karşılamışlardı. Sivil bakanların topluca istifa etmesinin komiteye karşı bir hareket anlamına geldiği kanısındaydılar. Buna meydan verilmemesi için komitenin inisiyatifi ele alıp tüm bakanları azletmesi veya kibar bir dille görevlerinden affetmesi gerektiğini söylüyorlardı. Oysa kabinedeki sivil bakanların komiteye karşı topluca hareket etmek gibi bir niyetleri yoktu. Kendilerini o görevlere atayan askeri yönetime kabineyi yeniden düzenlemesi için bir kolaylık sağlamayı düşünmüşlerdi. Gerçi 27 Mayıs'tan hemen sonra yapılan anayasa değişikliğinde bakanları azletme imkanı yer almıştı. Daha önce anayasada mevcut olmayan o yetki 27 Mayıs'tan sonra devlet ve hükümet başkanına verilmişti. Daha önce bakanların göreve atanması başbakan ve cumhurbaşkanının ikili imzası ile gerçekleştirilebilirdi. Ama görevden alınmaları kendileri istifa etmedikçe mümkün olmazdı. Onun için başbakanın tüm hükümetiyle istifa etmesi ve yeni bir hükümet kurması gerekirdi. Geçici anayasa değişikliğiyle buna gerek kalmamıştı. Bakanların görevden alınmasının atanmalarındaki usule göre gerçekleştirilmesi mümkün olmuştu. Ama Bakanlar Kurulu'nun sivil üyeleri Başbakan Gürsel'i o görevden alma formalitesinden de kurtararak işini kolaylaştırmak istemişlerdi. Ancak Milli Birlik Komitesi'nin hükümetin bu kararından sonra alelacele yaptığı toplantıdaki hava, sivil bakanların o konudaki niyetini saptamaya ve o kararı toleransla karşılamaya müsait değildi. Sivil bakanların topluca istifa etme niyetinin çok sakıncalı olduğunu, çünkü hükümetin sivil üyelerinin Milli Birlik Komitesi'ne rest çektikleri gibi bir algı yaratabileceğini düşünmüşlerdi. Gerçi öyle bir ihtimal yoktu. Sivil bakanlar o konuyu kamuoyundan gizli tutmuşlardı. Önce hükümet başkanıyla görüşeceklerdi. Soruna hiç sakıncası olmayan bir şekil arayacaklardı. Ama MBK üyelerinin çoğunluğu ne olur ne olmaz diye ellerini çabuk tutmayı tercih etmişlerdi. Sonuçta karar bakanların affedilmesi diye çıkmıştı. Bunun sadece ayrıntıları tartışılmıştı. Hepsini mi görevden alalım, bir kısmını mı diye. Hepsini birden görevden almadan özellikle dış politika açısından sakıncalı olacağı hatırlanınca bir kısmının affı kararlaştırılmıştı. Her bakanın isminin tek tek oylaması usulüyle affedilenlerin sayısı 10'da kalmıştı. 6 sivil bakan görevlerine devam edecekti. Öncüde bir çalkantı. Milli Birlik Komitesi ile Bakanlar Kurulu üyeleri arasındaki bu olay zaman içinde güncelliğini kaybetti. Görevden alınan bakanların yerine yenileri atandı. Türkeş'in Başbakanlık Müsteşarlığından ayrılmış olmasına zaten alışılmıştı. Komitedeki ayrışma işaretleri devam etse bile gazeteler başka olaylara yönelmişlerdi. Bizim Öncü gazetesinde de durum öyleydi. O ayrışma gazetecilik açısından çok da yakından ilgilenmiyorduk. İki nedenle. 1. O konuda bize ulaşan haberlerin çoğu söylentilere dayanıyordu. Belli ki komitenin üyeleri de o konuda ketum davranmaya çok dikkat ediyorlardı. 2. Öncünün çıkışından önceki bu gazetenin arkasında Türkeş var rivayetlerini hatırlıyorduk. O rivayetlerin yanlış olduğunu gerek yazı işleri kadromuzun oluşumuyla, gerek ilk haftalardaki gibi siyasi yayımlarımızın çizgisiyle çoktan kanıtlamıştık. Ama gene de o konudaki haberlerimizde Milli Birlik Komitesi'nin iç yapısıyla ilgili ayrıntılara ve söylentilere mesafeli bir tutum içindeydik. Gazetenin sahibi Ziya Tansu da yayınla ilgili konularda önceden vaat ettiği gibi bize herhangi bir şekilde karıştığı izlenimini vermemeye çalışıyordu. Gazeteciliğimizi serbestçe sürdürebiliyorduk. Fakat Ekim ayının sonlarına doğru o alanda hiç beklemediğimiz bir gelişme oldu. O sıralarda tartışılmasına başlanılan Ülkü ve Kültür Birliği yasası ile ilgili olarak yazı işlerindeki arkadaşlarımıza o girişimi desteklememiz gerektiği yolunda telkinler gelmeye başladı. Gazete sahibi Ziya Tansu gazetenin yayımlarında o konuya biraz daha sıcak bakılmasını istiyordu. Ayrıca kendisine yakın arkadaşlarınca kendisine iletildiğini söylediği bazı yazıların gazetede imzasız veya tek veya iki yıldız gibi bir rumuzla yayımlanmasını istiyordu. O çeşit yazılardan bir ikisini sorumlu yazı işleri müdürü arkadaşlarımıza vermiş veya göndermişti. Onlar yazıları doğal olarak bana getirmişlerdi. Ben bunlardan birinin yayımlanmasını kabul etmiştim. Ötekileri her şeyden önce gazete yazısı olarak yetersiz bulmuştum. Şimdi konusunu bile hatırlamıyorum ama yazıda dil bilgisi kurallarına bile dikkat edilmemişti. Yetki bende ama. Bu gazeteye dışarıdan gelen veya gönderilen her yazı için uyguladığım yöntemdi. Önce imlasına anlatım şekline bakardım, sonra içeriğine. O yazıları kim yazmıştı bilmiyorum. Ama bende bıraktıkları izlenim gazetede yayımlanabilecek durumda olmamalarıydı. Ziya Tansu aracılığıyla daha önce de böyle yazılar gelmiş, bazısı yayımlanmış, bazıları yayımlanmamıştı. Ziya Tansu da bu durumu doğal karşılamıştı. Yaptığım iş kendisiyle yaptığım sözleşmeye göre yetkilerim içindeydi. Fakat bu son uygulamada aynı şey olmadı. Ziya Bey'in o konuda ısrarlı olduğu anlaşıldı. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptık. Ben benimle ilgili sözleşmeyi hatırlattım. O gazete sahibi olarak istediği yazıyı yayımlatmanın doğal hakkı olduğunu söyledi. Anlaşamadık. Konuyu bir kere daha görüşmeye karar verdik. Ziya Tansu o sırada bir geziye çıktı. Fakat onun Ankara dışında olduğu sırada bir başka gelişme oldu. Yazı işlerindeki arkadaşlarıma Ziya Bey tarafından gene bir yazı gönderilmiş ve yayımlanması istenilmişti. Yazıyı bana getirdiler, okudum. Bu defakinin gramer açısından bir sorunu yoktu. Cümleleri düzgün, imlası kurallara uygundu. Ama içeriği gazetenin o güne kadar uyguladığı tarafsızlık politikasına uygun değildi. Tarafsızlık derken muhabirlerimiz haberlerde, yazarlarımız kendi imzalarıyla yayımlanacak olan yazılarında, yorumlarında istediklerini yazıyorlardı. Ama gazetenin yazarı olmayanların imzasız yazıları veya müstear imzayla yazacakları yazıları gazetenin görüşünü yansıttığı algısına neden olacağı için onları yayımlamayı kabul etmiyorduk. O yazı da o günlerin en tartışmalı konusu olan Ülkü Kültür Birliği tasarısı üzerineydi. Ve başta Milli Birlik Komitesi üyeleri arasında olmak üzere kamuoyu kesimlerinde çok tartışmalı hale gelmişti. O konu ise anlattığım nedenlerle bizim mesafeli durmaya çalıştığımız konuların başında geliyordu. Yani o tasarıyı destekler gibi bir görüntü vermemiz, gazetemizin daha çıkmasından önce öne sürülen bu gazetenin arkasında Türkeş olabilir rivayetini yeniden gündeme getirebilirdi. Ki biz Ziya Bey'in verdiği güvencelere dayanarak o rivayetin gerçekle ilgisi olmadığını kanıtlamak için hayli çaba harcamıştık. O yüzden kabul etmedim o yazının yayımlanmasını ve Ziya Tansu'nun öncüye davet ettiği ekibimizdeki arkadaşlarımı buldum, onlarla bir durum değerlendirmesi yaptım. Onlardan Nilüfer Yalçın da aynı konuda daha önemli bir haber vardı. Güvenilir kaynaklardan öğrendiğine göre Ziya Tansu'nun öncüden önce Alparslan Türkeş'le başlayıp bittiğini söylediği gazete çıkarma ilişkileri kendisinin bize anlattığı gibi sona ermemişti. Devam ediyordu. Ve Tansu gazeteyi yavaş yavaş Türkeş'in politikasına uygun hale getirmek istiyordu. Gazete o ilk 2-3 aylık kuruluş sürecini başarıyla tamamlamış, Ankara tirajı bütün öteki Ankara gazetelerini geçmişti. Öteki il ve ilçelerde de kendini tanıtmış, bazı yerlerde önemli bir okur tabanı oluşturmuştu. Ziya Bey için sıra artık gazetenin yayımlarını Türkeş'in siyasi çizgisine oturtma zamanı gelmişti. Nilüfer Yalçın'a o bilgileri verenler arasında hem gazetenin mali destek aldığı banka vardı, hem de Milli Birlik Komitesi'ndeki kaynakları. Bu bilgiler üzerine durum değerlendirmesi yaparken düşünüyorduk. Peki bu bilgileri almamız neye yarayacaktı? Ziya Bey'le yaptığımız sözleşmelerde gazetenin yönetim konusundaki yetkilerimiz çok açık ve ayrıntılı olarak yazılmıştı. Gazetenin yayımlarında tüm yetkiler, yazı işlerindeki arkadaşlarımızla birlikte bendeydi. Ama ne yapacaktık? Sabah akşam şu yazı girsin girmesin, şu haber böyle olsun olmasın diye tartışıp kavga mı edecektik? Konuyu biraz tartıştık, ben karar verdim. Ziya Tansu'ya istifamı verecektim. Hatta Ziya Bey o sırada Ankara'da olmadığı için bunun müessese müdürüne verip kendisine bildirmesini isteyecektim. Tabii Ankara'ya gelince kendisiyle yüz yüze de görüşecektim. O vakte kadar görevimin gerektirdiği işleri, işlemleri gerektiği gibi yapacaktım. Nilüfer bu durumda kendisinin de istifa edeceğini söyledi. Eşi Aydın Yalçın'ın da yazdığı baş yazıları keseceğini tahmin ediyordu. Bu durum kısa zamanda gazetedeki arkadaşlar arasında da duyuldu. Onların da çoğu bizim gibi davranmak istiyordu. Kısacası Ziya Tansu'nun bize güvenceler de vererek imzaladığı sözleşmeler artık işlemediğine göre bize gazeteden ayrılmaktan başka çare kalmamıştı. Bunun gereğini yapacaktık. O karara varmamız hiç de kolay olmadığını hemen belirteyim. 26 Ağustos 1960 günü yayın hayatına geçen Öncü gazetesi, önceki bölümlerde de belirttiğim gibi gerçekten iyi bir gazete olmuştu. Gazetecilik ilkelerine uymaya dikkat eden ve basınımıza belirli yenilikler getiren ve okurları tarafından çok benimsenen bir yayın organı olmuştu. O sonuçta Öncü gazetesi kadrosunun tümünün emeği vardı. Ama ne yapalım? Gazete sahibi sözleşmedeki hükümlere uymaktan vazgeçmişti. Üstelik o gece bir olay daha oldu ki o kararımızı daha da kaçınılmaz hale getirdi. Gece gazetenin baskısına geçildiği sırada gazetenin idare bölümünde çalışanlardan birinin makina dairesine gizlice girdiğini ve evvelden hazırlanmış olan bir yazıyı gazeteye soktuğunu ve bunun bizim tarafımızdan duyulmaması için tertibat aldığını gazetenin ilk baskıları tamamlandıktan sonra öğrendik. Yazı birinci sayfanın sağ alt köşesine konulmuştu. O vakte kadar görmediğim, bilmediğim bir yazıydı. Tabii inanılacak bir şey değil ama olan olmuştu. Haberi öğrenip basılan gazeteyi görünce hızla okuyup anlamaya çalıştım. Neymiş o ayaklarımızın altındaki tehlike? Şuymuş, milli birlik parçalanmak isteniyormuş. Bunun için başta eski Demokrat Partililer olmak üzere bir kısım vatandaşlar arasında propagandalar yapılıyormuş. Cümleleri fazla uzun olduğu için özetlemesi de güç. Birkaç paragrafını buraya alayım. Bu esasın karşısındaki ilk tehlike, feshedilen Demokrat Parti'ye vaktiyle rey vermiş kimselerden bir kısmının partilerini mevcut sayarak ve birbirlerine gizli bir bağla kenetlenerek milli bünye içinde ayrılık teşkil etmesi ve sonra böyle bir kitlenin mevcut olduğu kanaatiyle ileride olacaklara sahip çıkmak ve dolayısıyla iktidara gelmek için bazı karanlık maksatlar tarafından bu kitlenin merdiven yapılmaya çalışılmasıdır. Milli Birlik Komitesi, Milli Birlik Hükümeti, aydınlar ve basınımızın en büyük hassasiyetle üzerinde durulması gereken tehlike budur. Bu tehlikenin teşhisi, takibi ve süratle bertaraf edilmesi, memleket ve millet menfaatleri bakımından ön planda gelmektedir. İnkılap yollarında süratle ilerlerken bizi arkadan vuracak tehlikeleri görmeden geçmemek için çok uyanık olmamız gerekiyor. Yazı bu gibi hallerde hep rastlanan tehlikeler karşısındayız edebiyatının bir örneğiydi. Tehlikeler karşısında ne yapılır? Dikkatli olunur, sessiz olunur, tartışmaları bırakıp tehlikeye karşı birleşmeliyiz gibi sözler tekrar edilir. Tehlikeli olduğu söylenenlere düşman gibi bakılır ve yeni ufuklara açılmak yerine statükonun muhafaza edilmesine gayret edilir. Oysa o sırada devlet işlerinde muhafaza edilmesi istenilen statüko yönetimin askerlerin elinde bulunması. Ziya Bey'in yayımlattığı yazısından çıkan anlam buydu, statükonun korunması. Askeri yönetimin baştan beri ilan ettiği ilk hedef ise yeni bir demokratik anayasa ile yeni bir demokratik seçim hedefiydi, yani statükoyu değiştirmekti. Ama şimdi bırakalım yazının amacının tahliline, ortada çok daha çarpıcı bir durum vardı. O gazete yazısı gazetenin güya en yetkili sorumlusu olan benim haberim bile olmadan gazeteye sokulmuştu. Sonradan öğrenecektik, matbaaya gece yarısı idarenin personeliyle birlikte birden fazla adam girip o yazıyı yayımlamanın patronun emri olduğunu söyleyerek birinci sayfadaki o köşeye konulmasını sağlamışlardı. Oysa patron o gazete kurulurken gazetede nelerin yayımlanacağını, nelerin yayımlanmayacağını belirleme yetkisinin genel yönetim müdüründe olduğunu kabul etmiş, onunla sözleşmeyi buna göre imzalamış. Ne olacak o takdirde? Benim durumumun ne olacağı belli. Zaten anlattım, kararımı vermişim, gazeteden ayrılıyordum. Ama o olayın gene de bir faydası oldu. O kararı uygulamakta hiç zorluk çekmedim. Tam tersine gazeteden resmen ayrılacağımı bildirdikten sonra fiilen de ayrılmak için halefimin belirlenmesini beklemekten kurtuldum. Ertesi sabahki duruma gelince, o gün hiç ummadığım bir gelişme oldu ve radyodan ilan edildi. Milli Birlik Komitesi içinde bir operasyon yapılmış ve Devlet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel, kendisini destekleyen komite üyeleriyle birlikte komiteden 14 üyenin görevlerini sona erdirmiş, onları yurt dışındaki büyükelçiliklerde muavinlik yani danışmanlık görevlerine tayin edeceklermiş. Bir süre sonra da beni gazeteden arayıp oraya gelmemi istediler. Gittim. 14'lerle ilgili kararın uygulaması devam ederken gazetede de bir operasyon yapılmış. O sırada seyahatte bulunan Ziya Tansu Ankara'ya çağrılmış. Gazetenin sahipliğini bırakmayı kendisi önermiş. Peki bırakınca ne olacak sorusu ortadaymış. O soruya cevap bulmaları da 3 kişiden istenmiş. Biri hakim yüzbaşı Fikret Ekinci, biri Öncü'nün baş yazarı Aydın Yalçın, öteki CHP'li politikacı Turan Güneş. Üçü de o sabah gazetede buluşmuşlar. Ziya Tansu'nun gazeteyi devretmeyi önermesinden sonra gazete ne olacak sorusuna cevap arıyorlarmış. Gazetenin öteki mensuplarından bir kısmı da orada, onlar da o konuyu tartışıyorlar. Ekinci, Yalçın ve Güneş üçlüsünün önerisi Öncü'de çalışanların üyesi olacakları bir anonim şirket kurulması, gazetenin yöneticilerinin o şirket tarafından tayin edilmesi ama o vakte kadar çalışanlardan birinin gazete sahipliğini geçici olarak üstlenmesi. Ziya Bey'in ayrılması kesinleştiğine göre gazetenin yayınına devam edebilmesinin tek çaresi galiba o. Çünkü öyle bir çözüm olmazsa gazetenin hemen o gece yayın hayatını sona erdirmesi gerekecek. Daha sonra başkasının sahipliği altında yeniden yayına başlayacak olsa bile o başkasının bulunması, gazetenin sahipliğini üstlenmesi ve yayına başlatması için kim bilir ne kadar zaman geçer. Ve o zaman içinde Öncü'nün 3-4 ay içinde oluşturduğu altyapı ile okur kitlesinin dağılıp gitmesi kaçınılmaz olur. Evet, başka çare yok. Başka çareyi düşünecek vakit de yok. Çalışanlar arasından bir imtiyaz sahibi bulup gazeteyi hemen devralması ve ertesi günkü gazeteyi de hemen yayına hazırlayıp basılacak hale getirmesi gerekiyor. Bunu Ziya Tansu da istiyor. Hatta anlaşılıyor ki 14'ler olayının sonuçlarının etkisi altında bir ateş topu gibi elinde kalan o gazete sahipliğinden bir an önce kurtulmayı herkesten daha fazla istiyor. Çünkü o sırada yani 13 Eylül gününün sonrasında 14'ler hakkında yapılacak işlemlerin ne olacağı henüz bilinmiyor. Gerçi haklarında soruşturma açılmasının söz konusu olmadığı açıklanmış, dış ilişkilere görevli olarak gönderileceklerinden söz edilmiş. Ama bir ihtilal döneminde bu gibi hallerin arkasına nasıl geleceği belli olmaz. Gerginlikler olur, ihbarlar yapılır, sadece kendilerinden değil yakınlarından da bilgi istenir. Bizim Öncü'deki gazeteci arkadaşlarımız ise gazetenin kısa bir zaman içinde alıştıkları hareketli havasından çıkmayı hiç istemiyorlar. Geçici çözüm olarak gazete sahipliğini üstlenebilecek olanın kim olduğunu tahmin ettikleri isimler üzerinde görüşlerini oluşturup tartışmaya başlamışlar bile. Ekinci, Güneş, Yalçın, üç kişi de onlar arasında anketmiş gibi bir zemin yoklaması yapmaya başlamış. Evet, kim olabilir gazetenin geçici sahibi? Sonuçta orada bulunan 15-20 arkadaş arasında zemin yoklamasına, orada bulunmayanlara açılan telefonlardan gelen öneriler de eklenerek 3 aday ortaya çıktı. Biri bendim, biri Nilüfer Yalçın. Benim adım 26 Ağustos gününden 12 Kasım'a kadar süre içinde devam eden dönemdeki yayın çizgisinin temsilcisi gibi çıktı. Nilüfer Yalçın da birikimleri ve çalışkanlığının yanında gazetenin baş yazarı olan eşi Aydın Yalçın ile akademik çevresi tarafından destekleniyordu. İkimize öneriler vardı, ikimiz de o işin ne kadar zor olacağının farkındaydık. Benim gazetecilikte yöneticilik tecrübem az sayılmazdı. Ankara temsilciliğinden yazı işleri müdürlüğüne, genel yayın müdürlüğüne kadar önemli görevlerde bulunmuştum. Ama gazete sahipliğinin alanına mali işler de giriyordu. Gerçi siyasal bilgiler fakültesinin mali şubesinden mezundum ama finansal konulara pratiğiyle fazla bir ilgim olmamıştı. Kısacası o işi ben de istemiyordum Nilüfer'de. Fakat ortada gazete sahipliğine aday gösterilen başka kimse yoktu. Sonuç da şu oldu. Başta gazetenin el değiştirmesini bir an önce sağlamak isteyen üç arkadaş, Fikret Ekinci, Aydın Yalçın ve Turan Güneş olmak üzere o arkadaşlar bize dediler ki, ''Bu işi ikiniz birlikte üstlenin. Gazeteyi ortaklaşa devralın. Merak etmeyin, şirketin kurulmasını kısa zamanda tamamlarız. Yükünüzü şirketin profesyonelleri üstlenir. Siz de o yükten kurtulursunuz. Gazeteciliğinize rahatça devam edersiniz.'' Bu konuşmalar belirttim gazete çalışanlarının önemli bir kısmının katıldığı bir ortamda yapılıyordu. Sanki şirket kurulmuş da genel kurul toplantısı yapılıyor. O öneriye asıl destek onlardan geldi ve bu destek bize yönelik olarak bir uzatmayın kabul edin baskısı haline geldi, biz de kabul ettik. Ama o işin bir de formalitesi var. Gazete çıkarmak ve veya gazete sahibi olmak herkesin hakkı ama bunun için valiliğe resmen bir bildirim yapılması gerekiyor. Bizim konumuzda Ziya Tansu ile aramızda bir devir teslim işlemi yapılacak. Bu valiliğe bildirilecek, valilik bize bir alındı belgesi verecek, Ziya Tansu bize idari ve mali işlerle ilgili belgeleri teslim edecek vesaire. Ve biz o zamana kadar farkında değiliz. O gün 13 Kasım günü bir pazar günü ve pazar günleri malum resmi daireler çalışmaz. O iş nasıl halledilecek? O işin bir an önce halledilmesini en fazla Ziya Bey istiyor. O da o sırada gazete binasında, bizim bu görüşmeleri yaptığımız odalarının dışında bir yerde gazetenin idari mali işlerine bakan personelle görüşüp hazırlıklar yapıyor. Bazen bizim bulunduğumuz yere geliyor ve ne oldu diye soruyor. Kendisinden de gazete sahipliği görevini geçici olarak devralacak kişilerin ben ve Nilüfer olduğu kesinleşince geldi bize, hayırlı olsun dedi. Ziya Tansu ile son haftalardaki ilişkilerimiz anlattım. Gergin bir ortama girmişti. Özellikle de genel yayın yönetmeni olarak benim ilişkilerim. Ama o ihtilaflı hallerimizin dışında kibar bir insandı. Dedi ki, bu dönemde gazete sahibi olmak çok zor iş, siz de biliyorsunuz. Ben bundan çok şükür kurtuluyorum. Ama gazeteyle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa bana haber verin. Elimden gelen yardımı yaparım. Teşekkür ettik ve devir teslim formalitelerini konuştuk. Biz bunları konuşurken Fikret Ekinci yanımıza geldi. Meğer günlerden pazar olmasıyla ilgili kaygılarımız boşunaymış. Çünkü Ekinci o sorunu daha önce çözmüş. Ankara Valiliği'nin ilgili dairesindeki memurlar o gün çalışıyorlarmış. Yapılacak iş Ziya Bey'in ben gazeteyi şu kişilere devrediyorum anlamındaki bir yazıyla bildirim yapması, bizim de devraldığımızı aynı şekilde yazılı olarak bildirmemiz yeterliymiş. O işleri yaptım, ben imzaladığım kağıdı devralıyorum beyanının önüne gazete çalışanlarının hissedarı olacağı bir şirkete devretmek üzere diye bir kayıt ekledim. Ki o devralışın ebedi olmadığını ben dahil kimse unutmasın. O işi de hallettikten sonra attığımız imzanın sonuçları üzerinde 5 dakika düşünmeye bile vakit bulamadan ertesi günkü gazeteyi hazırlama çalışmalarına başladık. Çok şükür biz gazete çalışanlarının bir bölümü gazete sahiplerinin kim olacağı sorusunun cevabını ararken bazı arkadaşlarımız ertesi günkü gazetenin de hazırlanması gerektiğini unutmamışlardı. Bir yandan bizim görüşmelerimize katılmışlar, bir yandan da yazı işleri masasındaki haberler üzerindeki çalışmalarını sürdürmüşlerdi. 30. Ayrımın sonu, sayfa 335.